Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Merhaba, ben Adnan.
O zaman ben de Niyazi.
Direkt dalalım bence. Nerede kalmıştık? 48'de.
48'de kaldık herhalde. Yazmak zevktir. Yazmak kadar zevkli bir şey yoktur. Yazacaksın hem de durmadan, başka çaresi yok. Her kapıyı zorlayacaksın. Onlar senin ne kadar iyi bir şair, yazar olduğunu bilmezler ki. Ayağına da gelmezler bize şiirini ver diye. Ben bir şiirimi 80-90 kez yazarım. Her yeni yazışta değişir. Eklerim, çıkarırım. 30-40 kez yazdıklarım da var aslında. Fazla üstünde ağlarca hiç uğraşmazmış, bir kere yazar bırakırmış. Yalan. Olamaz bir defa, imkansız.
Niye?
Öyle diyorsa imkansızdır Adnan.
Olur mu Yaşar? Yani yazmanın farklı farklı yerleri, boyutları var. Her yazarın bir stili var. Kimisi bir oturuşta yazar bitirir, kimisi de 100 kere, 200 kere, 40 kere yazar. O bir şiir veya bir roman 100 kere yazıldı diye, 100 kez tekrar edildi diye iyi olmaz. Bir kere de yazıldı diye de kötü olmaz bence.
Can, ayağında şöyle bir şey var bana sorarsan. 80-90 kez yazarak okurun önünü kesiyor.
Nasıl?
Okur açık kapı bırakmayı sevmiyor Ecehan, benim anladığım kadarıyla. Yazıyla okur arasında şöyle bir ilişki var ya, bana sorarsan. Okur olmaktan başka yazının tamamlayıcısı. Hı hı. Onunla ilişkiye geçer. O ilişkiye geçen okurlardan biri de benim. Ben severim. Mesela Bilge Karasu'nun Gece romanı. Hı. Onunla işte bir dönem inanılmaz cebelleşmiştim.
Cebelleşmek derken?
Cebelleşmek işte buna nasıl dahil olabilirim? Nasıl katkıda bulunabilirim? Nasıl kendi gecemi yaratabilirim?
Ha, sen okurken aynı zamanda yazıyorsun.
Yazıyorsun tabii ki.
Her okur böyle mi?
Ya herhalde, ama her yazar ya da böyle olmadığı gibi okur da böyle olmak zorunda değil. Yani Dağlarcı bir kez yazıyor, Ece Ayhan 80-90 kez yazıyor. Ece Ayhan 80-90 kez yazarken, hı-hı, yazdıklarını 80-90 kez beğenmiyor. Kendinden hoşnut kalmıyor.
En sonunda beğenir pozisyona gelince mi?
Beğenir gitmiş pozisyona gelince de Ece'nin şiiri kapalı bir şiir. Hı-hı. Yani işte bir okurla kapalıktan kastım ne? Ya ilişkiye geçmekten, kendini düzdürmekten hoşlanan bir şiir değil. Hmm. Aktif bir şair. Hmm. Ece Ayhan.
Okuru beceriyor yani, öyle mi?
Kendi kendini beceriyor ki okura becerecek bir şey kalmasın.
İyi.
Bir de şey var, rahatsız olduğunu, Ece rahatsız bir insan biliyorsun ama güzel bir rahatsızlık. Hmm. Güzel de değil, çirkin de değil, güzel, hoş bir rahatsızlık ya. Şimdi şey, zevkle yazı arasında bir ilişki kuruyor Ece, farkındasın. Yazmak kadar zevkli bir şey yoktur diyor.
Rahatsız değil de huzursuz mu desek daha mı iyi olur? Rahatsız deyince sanki şey, kafadan kontak veya
yok
işte
ya,
bedensel rahatsızlık gibi, ama huzursuzluk biraz daha şey, onu benim kafamda huzursuz Ece imajı daha oturuyor. Rahatsızdan daha öte oturuyor.
Ama işte yazmakla zevk almak arasında böyle bağlantılar. Şimdi Ece'ye göre yazmak böyle yapmak, becermek gibi bir... edeyim diyeceğim de sen yine şey sinirleneceksin. Faaliyet. Faaliyet dedim bak.
Aferin. Öğreniyorsun.
Yani yazıyı yazmaya işte bir orgazm, kendinden geçme hali. Bir boşalma gibi görüyor. Ama şey, boşalıp yazanlar var ya, ya da yazdıklarını işte şey, boşalmaya, mastürbasyona benzetilen yazarlar var biliyorsun.
Kimler mesela?
Var işte, yani işte 50 sayfa, 100 sayfa yazmamışsın arkadaş. Sen de işte şey, boş mastürbasyon yapmışsın. Genelde denir ya. Tek tek isim vermek...
Yok, aklına gelmiyor.
Yok, gelmiyor şu an.
Vallahi gelse aramızda de, kalacak da.
Hadi lan.
Valla.
Kurgulayan Adnan Acar. Bu Ece yazıyla sevişiyor. Yani yazarken zevk alıyor.
Sen ne oldu? Tatminsiz misin bu ara? Bütün benzetmelerin seksle ilgili.
Benim değil Ece'nin benzetmesi. Yazmak kadar zevkli bir şey yoktur. Yazmak
hiç seviş gel demiş programa bundan sonra.
Şimdi geçenlerde bir de şey her kapıyı zorlamaktan bahsediyor burada. Her kapıyı zorlayacaksın. Hı. Onlar senin ne kadar iyi bir şair yazı olduğunu bilmezler. Cemil Kavukçu'nun bir söyleşisini okudum. Bulamadım ne yazık ki. İnternete de baktım. Cemil Kavukçu gibi söylemiştim ben sana. Patika diye bir Türk Edebiyatı'nın herhalde işte 10-15 tane öykü kitabı varsa ondan biri. Lamıcı mı yok öyle bir adam. 40 yılda bir gelir dedik ya. Murat Özyaşar için de söylemiştik bunu. Onlardan biri de Cemil Kavukçu demiştim. Bu adam Adnan kitabını kendi onaklarıyla yayın atmış.
Basan olmamış mı?
Basan olmamış. Sağa sola gönderdikleri işte öyküleri bir dönem yayınlanmamış. Mecra bulamamış. İşte engellerden söz ediyor. Cemil Kavukçu böyle engellerle, Cemil Kavukçu gibi bir adam yahu. Karşılaşmışsa ben yazık zavallı genç şair yazarlar hani ne haldedir diye düşünmek bile istemiyorum. Korkunç bir şey bu.
Ya herkesin kitap yazmaması lazım. Herkesin şiir yazabilir ama evinde bulundursun abi. Yani benim önüme çıkarmasın. O bir kitap evine gittiğinde gereksiz, bana göre gereksiz ne kadar çok kitap var. Tamam, onların alıcıları var. Fakat benim göz zevkimi bozuyor. Benim için özel bir stand açmaları lazım. Gerekli yazarlar diye bir bölüm. Hani Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, klasikler diye var ya bir de.
Sen, sana böyle için. Şey, sen gurme okursun.
Hadi be.
Sana böyle özel tatlar falan şey yap, sipariş edecekler. Adnan Bey, bir yazar şair keşfettik. Ha. Eğer zamanınız varsa işte bu akşam gelebilir misiniz ya da yarın kaçta buluşalım. Size bir öyküsünün şiirini okuyacak. Ya. Eğer sen de beğenirsen bir kitabın fiyatı 20 liraysa 200 lira diyeceksin.
Vallahi.
Yaparsa bunu değil mi sen?
Kesinlikle yaparım. Kesinlikle.
200 lira ve bir dahaki şiir için, şiir kitabı için de 200 lira baştan veriyorum. Oturup yazmaya başla. Benim katkım bu kadar. Sen daha fazla bile verirsin.
Param olsa veririm tabii ki.
Bana niye vermiyorsun ya?
Ha, sen benden para istemek için bunun yolunu yaptın.
Evet. Öykü yazdım da Adnan bir okusana.
Vay adi.
Çok beğeneceksin. Ben öykülerimi Adnan'a yazarım zaten.
Ha, öyle
bir dönem
vardı.
Tek okurum sendin.
Sen aynı hatırlar evdeyken. Mısın? Bak ben Sivas Şarkışla'daydım. Yolda gidiyorum, eve doğru gidiyorum. Sen telefon açtın bana. Almanya'dan. Şey dedin, Adnan dedin. Ne oldu Niyazi? Düş lan peşimden. Yazdığım hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Omuzumun üstünden beni dikizliyorsun. Her şeye dudak büküyorsun. Olmadı, olmadı diyorsun. Bakma lan yeter artık. Ben Şarkışla'dayım, sen Almanya'dasın. Öyle bir tribe girmiştin. Hatırladın mı?
Panik atak geçirdiğim dönemlerdeydi herhalde. Sonra düzeldim.
Panik sensin. Atak...
Ece 80-90 kez yazarmış şiirine. Dediğim gibi eksik yedik yoktur onun şiirinde. Tam bir şiir o. İşte okurun yolunu kesen edebiyatçılardandır dedik. Burada şey, 3 nokta şairi değildir diye bir not düştüm ben. 3 nokta şairi işte tamamla beni. Okura sesleniyor ya şairler var. Bu kötü bir şey değil. Sen 3 nokta şiirleri yazarsın ki ben de severim. Okur bana bir şeyler katsın. Başka yazarlar da var. Hani bir iletişime geçelim. Ya işte şunu keşke şöyle yapsaydım. Dönüştürseydim. Çünkü benim okur olarak kitaplarla ben kitaplarda açık ararım. Fazlalık ararım. Zevk var ya. Orgazm olurum. Ya Ece'yi okurken de olurum ama işte 3 nokta şairleriyle de. Onları da severim, beğenirim. Bunu vurgulama. Çünkü çok alıngan bir Türk edebiyatı var.
Alınsınlar sana ne?
Ya alınmasınlar. Kimseyi kırmayalım.
Kır ya kır.
Şimdi Fazıl Üstün Dağlarca'nın bir kez yazıp bıraktığına neden inanmıyor acaba? Bence benim şeyim şu. Tezim. Çünkü Dağlarca'nın şiirini Ece çok çok beğeniyor. Onun şiirini bir kez yazılıp bırakmayı yakıştıramıyor. O kadar güzel şiirler ki bir kez yazıp bırakmış olamaz.
Dağlarca'nın kendi ağzından mı duymuş? Bir kez yaz.
Tabii ki muhtemelen.
Öyle mi? Diyor ya, doğru söylemiştir
hiç
adam.
Hiç uğraşmazmış. Bir kere yazar bırakılmış. Yalan. Bir de oraya ünlem koymuşum. Olamaz bir defa. İmkansız.
O zaman çok sevdiğini gösteriyor.
Bence de. Bana öyle geldi.
Yani bu kadar mükemmel şiirler ya, bir kere de yazılmaz.
Sen hatırlıyor musun? Ben emin değilim. Hı. Şimdi bu ikinci yeninin şey çarpanları vardır Ece'de. İşte biz biraz şuyuz, biraz buyuz. O çarpanlardan biri sanırım Dağlarca.
Dağlarca değil mi? Evet hatırlıyorum.
Yani, hatırlıyorsun değil mi? Onu söyleyeyim. Tamam, yanılmıyorum. Onu da bulamadım.
Bulursun. Üzülme.
Dağlarca şöyle güzel bir söyleşi elime geçti. Dağlarca'ya soruyorlar. Gerçekle aranız hiç iyi olmadı mı?
Ya, ne, Dağlarca. Bir daha tekrar etsene.
Gerçekle aranız hiç iyi olmadı mı?
Ne demek bu ya?
Aslında bunun önü var. Öncesi var, sonrası var. Hı. Ben böyle bir kopardım. Haklısın ne demek bu diye sormakta. Yalnız yanıtı çok güzel. Şairin gözü gerçeği göremez. Hı. Ben askerlikten bu yüzden ayrıldım.
Güzelmiş ama. Güzel ne dediğini anlamadım ama güzelmiş.
Gerçekle benim aram iyi değildir. Gerçekle aram iyi olsaydı asker olurdum. Askerlikten ben gerçekle aram iyi olmadığı için ayrıldım.
Asker de gerçekle bağını koparmış insandır yani. Bağını koparmadan insan öldüremezsin ki gerçekle bağlı kaldığın zaman, gerçekle yüz yüze kal. Orada yanılıyor bence.
Senin işte bu alıntının üzerine gideceğini ben çok biraz puştum, biliyordum. Ha. Devam et. Yanılıyor değil mi? Edeceksin.
Etmeyeceğim.
Edeceksin.
Gerçekten yanılıyor bence. Bir asker gerçeği dediğimiz şey, sivil gerçeklik, asker gerçeklik diye ayırmak mümkün mü bilmiyorum ama askerin gerçeklikle bağının birebir bağının olduğuna inanmıyorum ben.
Bu real politikler falan vardır ya. Hı. Şey işte dünya siyasetini açıklamak için kullanılır.
Ölmeye ve öldürmeye gitmek öyle gerçeklikle birebir bağının olduğu yerde mümkün değil. Gerçeklikle bağını koparacaksın ki insanların ölmeye ve öldürmeye gitsinler. Yoksa öleceğini bile bile senin bir yere gitmen veya öldüreceğini bile bile bir yere gitmen mümkün değil bence. Benim aklım almıyor.
Gerçek derken belki de gerçeklik, asker olman gerçekliği var ya, belki ondan bahsediyor olabilir mi? Çünkü sert, katı bir gerçeklik.
O öyle bakacak olursak pastanecilerin de bir gerçekliği var. Kasapların da, rahmetli babamın da vardı. Bir gerçekliği vardı ya.
Polislerin de.
Polislerin de, senin babanın
rahmetli
da.
Babam. Rahmetli babam. Rahmetli babalar.
İyi ki rahmetli olmuşlardı.
Neden?
Yani yaşasalardı bu halimizi görürlerdi, üzülürlerdi.
Zaten onlar yaşasaydı bu programı yapmazdık herhalde.
Niye?
Utanırdık, çekilirdik, üzülmesinler isterdik. Ben, Hergele Ağaçlar yayınlandı ya. Hı. İşte annem babam vefat ettikten sonra.
Yayınlandı.
Onlar yaşasaydı mesela yayın atmazdı.
Niye?
Ya incitmeye gerek var mı? Nasıl niye?
Sen bir roman yazıyorsun. Niye onlar inciniyor?
Ya incinecekleri gerçekler var ya da gerçeklikler var o romanda.
Ha, anladım. Tamam.
Bir de şöyle yine Dağlarca'yla bitirelim. Bu bahsi istersen. Gençlik yıllarında, gençlik dediği de 13 yaşında ya. Ablasının etkisiyle öykücülüğü denemiş. Ama hemen sezmiş. İçindeki doğa özetine uygun değil. Öykü ne, yazma. İçindeki doğa özetine uygun değil. Doğa özetinden şunu kastediyor. Hmm. Yani öyküler ona göre küçük bir duyarlılığı uzatıyor. Pireyi deve yapıyor. Denebilir mi bilmiyorum şu an. Emin olamadım. Ama doğa özetine gelelim. Dağlarca'ya göre. Çünkü şiirler diyor Dağlarca. Bütün yeryüzündeki şiirler bir doğa özetidir. Doğayı özetler. Öyküyle özetleyemezsin. Ya da ben diyor özetleyemedim öyküyle. 13 yaşında öykü yazıyor ve ödül de alıyor.
Dahi çocuk mu diyorsun?
Dahi çocuk mu değil mi? Hangi nerede ödül aldı bilemiyorum.
Yazmak için dehaya gerek var mı?
Bence yok.
Ne gerek? Bir kişinin yazar olabilmesi için zeka, duygu, akıl,
aşk
hepsinin olması mı gerekiyor?
Rastlantı, tesadüf. Mesela Ece'ye ben rastlamasaydım yazar mıydım? Bilmiyorum. Ama ben bir de neden yazmaya başladım biliyorsun. Radyo oyunları yazıyordum ben TRT'ye.
Para kazanmak için.
Ya mastürbasyon yapmak için bak yazmışım. Ya para kazanmak için. Bir de sevdiğin insana etkilemek için, aşk için yazıyorsun.
Çok ergence geldi bu.
Ergence ama öyle başladı. Ya yine işte yazar kadar neden vardır ama deha bilemiyorum.
Bu da bilemiyorum. Böylece ortada kalsın bence.
Bence de.
Bir sonuca varmamız gerekmiyor da.
Ama şeye inanıyorum, işte yazının toplumsallaşması. Ben herkesin yazabileceğine inanıyorum. İyi bir editörle, iyi müdahalelerle. Ve şey, bu hakkın ben herkese ait olduğuna inanıyorum. Yani işte bakkala da, çakkala da, manava da ne kadar iyi yazar olabileceği anlatılabilmeli.
Niye yazar olsun ki?
Eğer istiyorsa.
Ha.
Ne, tabii ki neden yazar olsun. Az önceki 48. sesti. Şimdi 49. Hermetik. Işıksız bilge. Türk Dil Kurumu'nda sıfat olarak kullanılıyor. Yalıtımlı. Hermetik şopbenler, kombiler var. Ece de açıklıyor şimdi aslında. Işıksız bilge, sıkışmış dar alan. Anlamsızlık, karartılmış anlam manasında kullanılıyor. İsviçre'de hermetik saatler var. Su geçirmez, hava geçirmez anlamında. Ben bu anlamda kullandım. Çift anlam kattım. Bunu bilmiyorlar. 1985'te ben gündeme getirdim. Kimse bilmiyor. Sıkı şiir, sıkı düşünce de öyle. Sıkı delikanlı deyimi kullanılır Anadolu'da. Hem dürüst, sağlam hem de güzel, yakışıklı. Boyu posu yerinde. Mehmet Fuat savunmuştu bu kavramı. Bu ses bu kadar.
Anladım. Nereye gideriz buradan?
Buradan sıkı şiir, sıkı düşünce, sıkı delikanlı. Anadolu'da sıkı delikanlı kullanılıyor muydu? Ben İzmirliyim, şehirliyim biliyorsun. Sana sorayım.
Var sıkı delikanlı. Allah hatırlamıyorum.
Sıkı adam.
Hermetik delikanlı.
Hermetik delikanlı. Yalıtımlı delikanlı.
Evet. Hermetik delikanlı. Ne hava alır ne su alır. Kendi içinden yanmalı.
Anlamsız. Evet. Karartılmış anlamlı.
Ama sıkı şiirden kastı hermetik şiir.
Tabii hermetik olma durumuyla işte sıkı şiir arasında bir bağlantı kuruyor Ece Ayhan.
Sıkı şiir denilince çok anlamlı bir söz gibi duruyor ama ne demek mesela sıkı şiir? Ne anlıyorsun
i̇şte
sen?
Sıkı düşünce denince Ece Ayhan'la biliyoruz. Yani İdris Küçük Ömer. Sıkı düşüncenin temsilcilerinden.
Sıkı, katıksız, fazlalığı olmayan, yontulmuş. Bu anlama geliyor galiba.
Yontulmuş, bir de şey, bir duruşu olan, tavrı olan, bir karakter, bir anlam taşıyan, her ne kadar hermetik ona ters düşse de öyle bir şiir, öyle bir insan.
İyi, 49'dan pek fazla ekmek çıkaramadık.
Yok, 50'ye geçelim.
50'ye geçelim.
Bundan da pek çıkacak mı bakalım. Neyse, bir deneyelim. Biz bir film seyretmiştik. Çok çalımlı, çok şık bir sinemacı vardı. Nokta nokta nokta. Bu nokta noktayı aradım. Hangi sinemacı? Bulamadım. Bizi etkiledi aslında. Onun Dünyanın Bütün Delikanlıları diye bir filmi vardı. Film kuzeyde. Bir teknede geçiyor. Bütün mürettebat jambondan, domuzdan yapılmış jambondan yiyorlar. Zehirleniyorlar. Bir tek Cezayirli bir genç yemiyor. Müslüman ya. Film halkın, seyircilerin gönlünü okşasın diye Kahraman Müslüman adıyla oynatıldı. Zehirlenenler yerlerinden kalkamıyor ama çocuğa nasıl telsiz kullanılacağını anlatıyorlar. Telsiz mesajı Kuzey Denizi'nden Güney Afrika'ya, oradan Doğu Almanya'ya, oradan Paris'e ulaşıyor. Paris'teki adam Jean-Louis Trintignant. Herhalde böyle okunuyor. Sonra kurtarıyorlar. Kemal Tahir filmi Dünyanın Bütün Garları olarak çevirdi. Yanlış tabii. Garın delikanlı anlama geldiğini bilmiyor. Rashomon'da Sarı Irk'ın Şefit'i adıyla oynatıldı. Said Faik filmi hiç sevmezmiş. Sevmemiş. Modernliği yetmedi sevmeye belki de. Tam nedenini bilemeyiz tabii. Şimdi burada en sona duralım. Tam nedenini bilemeyiz tabii. Said Faik o filmi neden sevmedi? Böyle hakkaniyetli anları da var Ece'nin, farkında mısın?
Ben bu konuşmayı yaptığı anı hatırlıyorum. Ben de oradaydım galiba. Hatırlıyorum yani. Ben bu konuşmayı hatırlıyorum. Sen yazarken ben de dinliyordum.
Sen yok, bariyer olarak Ece'nin önünde duruyordun benim yazdığımı görmesin diye.
Ben senin yazdığını bilmiyordum ki. Bilsen engellerdim büyük bir ihtimalle. Valla ne yapıyorsun lan, ayıp falan derdim.
Ne diyorsun Kahraman Müslüman'a?
Kahraman Müslüman komikmiş.
Sarı Irk'ın Şefreti.
O da iyi.
Otello nasıl oynamıştı? Arabın İntikamı. Güzel çeviriler bunlar.
Evet.
Böyle serbest çeviriler yok. Aslında benim bayıldığım çeviriler bunlar. Yani ben daha da ifrata kaçacağım. Mesela işte Robert, Jane gibi isimlerin bile Türkçe'ye çevirmesi ben yanayım neredeyse.
Ne? Murat.
Murat.
Ve Elif.
İşte Elif, Fatma.
Ceylan.
Fatma, hatta Paris'in sokaklarını İstanbul'da yapacaksın. Paris'te işte neyse o Şanzelize meydanında değil de işte şey Taksim meydanında dolaşacak. Böyle bir deneme işte fena olmaz be Atma.
Romanda mı sinemada?
Romanda hayır, mesela bir Fransız romanı tamamen meydanlarına varana kadar Türkçe'ye çevireceksin isimleri.
Ama bunu yapan insanlar var. Yani şu an hiç kimseye iftira atmak istemem. Gerçekten hiç kimsenin ismi aklıma gelmediği için de biliyorsun ben isim vermekten çekinmem. Yabancı romanları okuyup, şiirleri hatta okuyup, oradaki isimleri Türkçeleştirip, mekanları Türkçeleştirip, kendi telif romanı diye satanlar var.
Devam edelim mi?
Edelim.
51. 68'lerin hepsi gitti gitti. Birkaç adam kaldı aralarında. İlkay Demir de bunlardan biri. İlkay adam Demir. Diyor da İlkay Demir bayan, kadın. Hı. Evlendi. Anladığım kadarıyla kocasının bir mesleği yok. Çalışmıyor. Ev işlerine bakıyor. 68'ler beni hiç sevmezlermiş. Hatta nefret ederlermiş. Bir Emine Sevgi Özdamar korurmuş beni. Ben de militanım yahu. Masa başındayım ama. Dışarı çıkıp ne olacak?
Güzel laf ama. Hoşuma gitti. Yani herkesin sokakta savaşması gerekmiyor. Bir takım insanların da masa başında savaşması gerekiyor. Tembellerin. Korkakların.
Sen de kendimi, masa başında evet, çalışıyorsun değil mi Atma?
Evet.
Masa başı militanı Atma.
Evet.
Ne güzel.
Ben de severim yani masa başından savaşmayı.
Zaten mesela Gezi protestoları boyunca sen burada habire Twitter attın, destekledin masa başında.
Hayır, tweet de atmadım.
Ne yaptın sen?
Evden çıkmadım.
Yok, gördüm seni bir iki defa.
Hayır, olaylar bittikten sonra gidip hasar tespiti yapıyordum.
Şimdi bu İlkay Demir, ya bu doğru İlkay Demir'se eğer, muhtemelen öyle, 1946 doğumlu biri. Fotoğrafını gördüm, böyle artık tonton teyze olmuş. Hı hı. Tıp mezunu, politik mücadeleye üniversite yıllarında 68 işgalleriyle katılmış. 1969'da işte öğrenci temsilcisi seçilmiş. Sonra işte hemen herkes gibi bir dev genç geçmişi var. Hı hı. Sonra 12 Eylül'den sonra 10 yıl Belçika'da yaşamış. Hemen herkes gibi. Bütün devrimciler böyle bir şey var. Sürgün.
68 kuşağı gerçekten epey bir sürgün yaşadı.
Belçika, Fransa, Almanya ne kadar.
Gerçi o sürgün de onların işine yaradı. Sürgün iyi bir şeydir ya. İyi bir şeydir. Sürgüne giden insan bir zora geldiği için daha sıkılaşmaya başlar. Bak başlangıca döndük.
Sıkı, evet. Delikanlı, sıkı devrimci.
Evet. Sıkı insan, sıkı düşünür olmaya başlarlar. Sıkı edebiyatçı olmaya başlarlar. Çile çekmek iyidir.
İşte Ece'de Masabaşı militanlarından biri. Bir yere kadar gidiyor militanlıkları ama.
Bir eylemin eylem olabilmesi için görünür olmaz şart diye bir şey var ya.
Woody Allen.
Woody Allen. Mesela annem, kız kardeşim rahmetli oldu. Hepsi rahmetli oldu. Ve yengem, Kenan Evren şey dediğinde, kara çarşaflılara hamam böceği gibi giyiniyorlar dediğinde bu üçünün çok zoruna gitti. Acayip zoruna gitti. Ve bu üç kişi eylem yaptılar. Ne yaptılar? Çarşaflarını giyip garnizon komutanlığı vardı Şarkışla'da. Onun önünden sessizce yürüyüp geçtiler. Sessizce ama. Hiçbir ses soluk çıkarmadan.
Slogan falan atmadı.
Slogan falan atmadı. Üç kişi. Bu büyük bir protestoydu ve ama büyük bir cesaretti. Slogan atmaları ve dayak yemeleri de mümkündü. Fakat dayak yemeden hem gösteri yapmış oldular hem göstermemiş oldular.
Onlar gösteri falan yapmamış canım. Yürüyüşe çıkmışlar öyle.
Yürüyüşe çıkmışlar. Fakat başları
ama şey, niyet iyi, niyet güzel. Niyetleri iyi.
Ama o dönemin 1980'de annem, kardeşim ve yengem üç insanın ömründe gösteri görmemiştir. Onlar için eylem yapmak demek anarşik bir eylem. Yani fakat üsttekinin bir tek sözü alınmaları ve kendi içlerinden geldiği gibi ilk gösteriye çıkmaları da büyük bir adım bence.
Yine de örgütlü üç kişi.
Evet.
Ben senin şeyi hatırlıyorum. Biz Bornova'dayken bir konserde attığın sloganı hatırlıyorum.
Aa, evet. 83'tü galiba, değil mi?
Selda... Sen ailenden kalmış bak o attan sana. Yani ailendeki o şey absürt, işte şey gösteri mantığı absürt ama güzel aslında, ilginç. Şimdi sana da oradan kalmış. Çünkü attan biz Selda Melda...
Selda konseriydi.
Selda vardı. Başkası da bir kişi daha vardı sanki. Bu CHP'nin ya da Sosyal Demokrat Parti'nin değil mi düzenlediği bir şey akşam sinemada konser.
Ha, ne o işçi örgütü? Sendikanın düzenlediği
bir. Ha, doğru söylüyor. Sendikaydı.
Anlatayım onu, dur. Şimdi üçümüz, Hulki de vardı. Dördümüz. Dört kişi gittik.
Mümtaz.
Mümtaz. Sen, abin ve ben.
Bu arada Hücre Çökçek. Hepsi ismini verdik.
Evet. Girdik, konseri bekliyoruz. Fakat bu arada sendika temsilcileri konuşma yapıyor ve konuşmalar da bildiğimiz sloganlarla kesiliyor. Sürekli aynı bildiğimiz sloganlar, yıllardır dinlediğimiz sloganlar atılıyor. Mümtaz da ikimiz tuttuk, yanımızda Shakespeare'in soneleri vardı.
Nazım Hikmet vardı.
Nazım Hikmet.
Nazım Hikmet. Çok iyi hatırlıyorum sloganı.
Neydi attığımız slogan?
Hava bozdu, işçiden esiyor yer.
Yok, biz onu attık.
Oydu, onu attınız. Ben dinledim, sen söylüyordun da ben kaydettim onu.
Tamam, sen kaydettin oydu. De hayır. Biz
yemin ederim oydu.
Hayır, kesinlikle değildi. Kesinlikle değildi. Ben eminim biz o bilinen sloganlardan başka bir slogan atalım dedik. Hava bozdu, işçiden esiyor.
Bu işte bilinen bir slogan değil ki.
Yok, bilinen bir slogan. Çok bilinen bir slogan.
Biz sizden sonra ünlenmiş olabilir bak bu slogan.
Hayır. Şöyle bir şey attım, tam hatırlamıyorum da. Önümüzde açtık soneydi lan. Shakespeare'in sonelerinden. O ağacın altında bekledim seni. Gelmedin sevgilim, beklettin beni gibi. Bütün sinema sustu. Herkesin kafası bize döndü. Bunlar hangi fraksiyon? Bu slogan bizim hiç duymadığımız bir slogan.
Ben dahil. Hulki ben.
Herkes bize baktı. Tabii sivil polisler de bize baktı. Bu arada Mümtaz... Benden daha tecrübeli birisi olarak kulise Selda'ya gidiyor.
Öyle mi?
Evet.
Aa, bak bunu bilmiyorum.
Selda'ya gidiyor, diyor ki çıkışta bizi alacaklar diyor. Biz şey yaptık diyor. Selda da diyor ki ben kendimi kurtaramıyorum. Seni nasıl kurtarayım diyor.
Ne yapsın kadın ya?
Konser çıkışında taksi çevirdi Hulki abi.
Biliyorum.
Ben niye çevirdi diyorum. Nasıl para vereceğiz biz buna? Meğer herkes bizi işaret ediyormuş, ben bilmiyorum. Ben taksinin bir kapısından girdim. Diğer kapısından çıktım. Polis çağırdı, geldi. Mümtaz ve beni aldılar.
Hayat bir kervansaray. Bir kapıdan giriyorsun, diğerinden çıkıyorsun.
Ben tam taksiye bindim, kurtuldum derken öbür taraftan kapıyı açtı polis, gel. Ve 8 gün kaldık. 8 gün kaldık içeride. 1 metrekare alan. 1 metrekare alan. Orada... Aklım oynatıyordum.
Şey yani. Var. Adnan alındı. Hulki abim ve ben. Eve döndük. Hı. Eşref Paşa'da ahırdan bozma bir ev. O evin hikayesinde bir anlatırsın. Bir ara anlatırız. Hı. Bekliyoruz.
Çay içiyorsunuz.
Çay içiyor mu içmiyor muyuz bilmiyorum. Sonra kapı çalınıyor. Adnan. Aa, Adnan. Sonra Adnan ama yalnız değil. Arkasında birkaç tane şey insan polis. Var. Tanımadığımız insanlar. Polis. Eve girdiler ve Adnan o dönemde felsefe öğrencisiydi. Hı,
felsefe kitapları var.
Felsefe kitapları, bütün ders kitapları, ne kadar ne buldularsa hepsini aldılar.
Çarşafın içine koyup.
Evet, evet çarşafa koydu.
Şeyi. Fakat polislerin kitapları şey yaparken...
En temiz çarşafı çıkarmıştım bak ben.
Kitaplara bakıyorlar, İncil var mesela, sen Hristiyan mısın diyor. Kur'an-ı Kerim var, sen şeriatçı mısın diyor.
Şimdi şey unutma lafını. Hı. Çünkü önemli.
Yok herhangi
benim
yok.
Ziraat fakültesinde bir arkadaşım vardı. Çocuk böyle sessiz, sakin bir tipti. Etliye sütliye falan karışmayan. Çok da ama şey zeki bir insandı. Zekiler böyle birkaç yıl kalıyor. Ben de kaldım ya, ben de zekiyim Adnan.
Ciddi mi?
Onlardan biriydi. Çocuğun babası da polis. Hı. Ve çocuk o kitapları alıp okuyan polislerdenmiş. Çocuk bana söylemişti.
Aa.
Evet.
Topladığı kitapları
okuyan
polis.
Topladığı kitapları okuyormuş.
Enteresan. Güzelmiş.
Sen devam et.
Bitti benim laf.
Hadi ya. Hmm. Yani bizim de böyle bir militan geçmişimiz var.
Militan.
Anladın mı?
Militan.
Militan, evet. Ama o Nazım'ın, ya yine işte Mümtaz'ı nereden bulacağım, soracağım bilmiyorum da. Nazım'ın sanki şeydi. Nazım'dan bir alıntı yapmıştınız.
Hayır.
Olabilirdi.
Ben bundan çok eminim. Kesinlikle hayır.
Ya bir şey soracağım. Peki bize Hulki'ye ve bana niye söylemediniz?
Benim elimde kitap vardı. İkimiz konuştuk o anda. Birdenbire böyle bir sonuç doğuracağını bilmiyorduk ki. Ama yeter artık ya. Ne bu güneşin zaptı yakın. Hep aynı sloganlar. Gel yeni bir soluk getirelim dedik.
Yenilikçi devrimciler.
Öyle bir slogan atıp 8 gün içeride kaldık.
Bu ben de militanım yahu, masa başındayım ama dışarı çıkıp ne olacak diyor ya Cahil. Hatırlıyorsun yine ÖDP'yi doğuracak bir sol girişim vardı İzmir'de, Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda bir gece yapmışlardı. Hı. Epey bir kalabalıktı. Büyük bir katılım vardı. Biz oraya gittik, orada Nilgün Marmara dahil hatırladığım kadarıyla böyle diyalarla, slaytlarla resimler gösterdiler. İşte devrimci yazarlar, şairler olarak andıkları isimler arasında Ece Ayhan da vardı. Ve biz bunu Ece Ayhan'a söyledik. Ece Ayhan inanılmaz mutlu olmuştu. Onu hatırlıyor musun?
Hatırlamıyorum.
Çok çok iyi hatırlıyorum ben bunu. Konuşma böyle neden bilmiyorum. Tüylerim diken diken oldu.
Niye kendi
kendine? Sanki bu konuşma da daha sonra, bunun muhabbeti ona bağlı. Anladın mı? Hani ben de militanım.
Ha.
Sanki şey, o geceden sonra yaptığımız konuşmalardan biri. Ben bu sesi böyle kaydetmişim.
Büyük bir ihtimal, evet. Büyük bir ihtimal.
Ya kitaba geçelim mi? Ne yapalım?
Gelelim kitaba.
Şimdi ince ama oldukça kalın mesajları, savları olan bir kitap var elimizde. Jack Vergès. Herhalde böyle okunuyor. Vergès'in Savunma Saldırıyor.
Gördüm.
Gördün mü? Kitap 115 sayfa. Metis yayınlarından çıkmış. Vivet Canetti çevirmiş. Kitabın orijinal ismi Hukuk Stratejisi. Ancak Metis Yayınları Savunma Saldırıyor ismini tercih etmiş. Bence iyi de yapmış. Sonuçta kitap kuru bir hukuk kitabı değil. Eylemci, militan bir hukukçunun uzak ve yakın tarihteki klasikleşmiş davaları ele aldığı bir kitap. Yalnız bu yıl 7. defa basılmış olacak bu kitap. Sanırım şu an kitapçı raflarında sen gördüğüne göre. Bu Jack Vergès, kitabın yazarı, Türkçe basım için küçük bir yazı da kaleme almış. Adaletin gizli mekanizmalarına ışık tuttuğunu söylediği bu denemesinin Türk kamuoyunun daha fazla demokrasi için verdiği mücadelede yardımcı olmasını da umuyor. 2013'te ölmüş kendisi.
Allah razı olsun.
Ölmeseydi Türkiye demokrasisinin bugünkü işler arası halini görüp dertlenirdi.
Yok be.
Dertlenmez miydi?
Ne yapacak yani?
Kitap 3 ana eksen üzerinde oluşturulmuş. Uyum davaları, kopuş davaları ve siyasi dava tekniği. Uyum davaları, mağdurların hukuk sistemini kale aldıkları, onunla uyuşmaya çalıştıkları, onu kışkırtmaktan çekindikleri, böyle sindikleri, geri çekildikleri davalar. Yani sistemin, işte yargıya içkin siyasiliğinin, savcı ve yargıçların tarafsızlığının sorgulanmaktan kaçınıldığı davalar bunlar. Ve kitapta görüldüğü gibi ne kadar uyuşursan o kadar dişlerini hissettiğin davalar. Şimdi Fransız işgali altındaki Madagaskar'daki parlamenterler, yine eski Fransız sömürgelerinde isyan eden generaller, Fransız romancı Stendhal'in romanı Kırmızı ve Siyah'taki Julien Sorel, Kafka'nın dava romanındaki Bay K gibi kahramanlar pasif veya uyumlu davalar olarak ele alınmış. Edebiyata sıklıkla başvuruyor kitap. Epey ilginç. Yalnız bu Madagaskar'daki bölümü anlattığı kitapta da bu Fransız emperyalizminin hakikaten mide bulandırıcı hallerini resmediyor. Hiç çekinmeden. Yahut Latin Amerika'da görmüştük ya 70'li yıllarda, sen söyle, işte faşist yönetimler uçağa bindirip atıyorlar. Onun ilk örneğini sanırım Fransızlar vermiş.
Maşallah.
Maşallah. Kopuş davalarında ise suçlananlar kelimenin tam anlamıyla kopuyorlar. Oturtuldukları sandık sandalyesinde sisteme var gücüyle hiç ödün vermeden saldırıyorlar. Mahkemeyi itibarsızlaştırıyorlar. Onların siyasiliğini yüzlerine vuruyorlar, haklı olarak. Sokrates, ve Alman parlamento binasını yakmakta suçlanan komünist Dimitrov kopuş davalarını örnek olarak verilmiş. Bu davalarda diş gösteren taraf savcılar değil, tersine yargılananlar. Hatta bu yargılamayı fırsata çeviriyorlar. Şimdi bu yazar Jack Vergès ya da Vergès oldukça ilginç, renkli bir isim. Katalan asıllı Fransız bir babası var ve annesi de Vietnamlı. Yani bu adam militan olmayacak da ben mi olacağım? İkinci Dünya Savaşı'nda direnişçilere katılmış. Sonra Fransız Komünist Partisi'ne girmiş ve ayrılmış. Cezayir Kurtuluş Savaşçıların davasına bakmış. Afrika ülkelerin bağımsızlığını desteklemiş. Çin'e gidip Mao ile tanışmış. Vesaire vesaire.
Renkli bir arkadaşmış.
Evet. Kitaptan böyle kimi notlar, ilginç notlar var. Kitap bu notlardan yalnız ibaret değil, daha derin kışkırtıcı iletileri var. Onu söyleyeyim. Ancak yine de altını çizdiğim yerler şöyle.
İleti ne demek orada?
Mesajlar. Sen bu Öztürkçeyi sevmedin, hayatın boyunca da sevmeyeceksin.
Yo, anlamıyorum. Anlasam severim belki.
Sen çok kışkırtıcı bir adamsın. Neyse, bu altını çizdiğim yerler şöyle. Mesela aydınlanmanın önde gelen isimlerinden Voltaire. Bu Voltaire'in köle ticareti yapan şirketlerde hissesi olduğunu öğreniyoruz kitapta.
Maşallah.
Ya. Bir de Kafkaesk sıfatı var, biliyorsun. Bu tabir ünlü Robert sözlüğüne 1950'de, yani Soğuk Savaş'ın başladığı tarihte giriyor. Çok ilginç değil mi?
Evet.
Sıfatın asıl hedefinde elbette sosyalist ülkeler var. Oradaki işte dünyayı, Kafkaesk. Ama geri dönüyor bumerang gibi. Yani batılı ülkelerde de bu sıfat epeyce bir işe yarıyor.
Günümüzde çünkü özellikle
bütün günümüzde dünya. Günümüzde o artık zirvede bu Kafkaesk herhalde tabiri. Ha, bir tane daha not. İngiltere'de mafya, İngiliz mafyası. Aralarında sorunlarını çözerken majestelerin yargıçları gibi peruka takıyorlar. Dantellere bürünüyorlar. Biliyor muydun, bilmiyordun?
Bilmiyorum.
Bu kitapta öğreniyoruz.
Sayenizde biz de öğrendik.
Ya kitapçılarınızdan ısrarla isteyiniz diyorum.
Reklam spotunu da yaptın.
Yaptım.
Hadi eyvallah.
Hadi görüşmek üzere.
Ne oldu, sustun birdenbire?
Ya Adnan, sanki Ece şeydi o. Nazım'ın hiç olmadık bir şeyini okudunuz siz orada ya.
Yok ya.
Allah'ım yarabbim ya.
Abi ben Nazım'ın kitabını yanında taşımazdım ki.
Mümtaz taşırsa taşırsa.
Hayır. Ben o
kitabı senin mi?
Evet. Soneleri aldığım yeri bile hatırlıyorum. O gün almıştım. Kornava'da bir kitap evi vardı. O gün almıştım. Yanımdaydı kitap yani.
Hani paran yoktu taksiye?
Kitabı çalmış da
olabilirim. Bak, çelişki içindesin.
Kitabı çalmış da olabilirim.
Oğlum ben polis olayım.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.